Ayrım 10.
Hiram Abbas ve tüm teşkilat meclisteki tartışmaları gazete sayfalarından heyecanla takip ediyorlardı. Onların daha çok ilgilendiği, kendilerine daha iyi maddi olanak sağlayacak personel yasasıydı. Ancak meclisten daha sonraki birleşimlerinde neler olduğunu ne onlar ne de Türkiye öğrenebildi. Çünkü MİT yasa tasarısı Büyük Millet Meclisi'ne görüşülürken Adalet Partisi'nden Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu ve 14 arkadaşın önerisiyle 10. maddeden sonra gizli oturuma geçildi. Ve bu nedenle tartışmalar hakkında bugüne kadar sağlıklı bir bilgi alınamadı. Dipnot: Millet Meclisi Tutanak Dergisi Dönem 1 1965 Cilt 37 Sayfa 634-635. 1963'te İsmet İnönü koalisyon hükümetince parlamentoya sevk edilen tasarı 2 yıl gecikmeyle 6 Temmuz 1965 günü 644 sayılı Milli İstihbarat Teşkilatı Yasası adıyla yürürlüğe girdi. Dipnot: Resmi Gazete 22 Temmuz 1965 sayı 12.055. 1965 MİT yasasıyla MAH ortadan kaldırılmamıştı. Tam tersine yeni kurulan MİT'in beynini ve çekirdeğini yine MAH oluşturuyordu. Yapılan iş yasanın gerekçesinde de açık belirtildiği üzere MAH'ın yeni anayasa karşısındaki hukuki statüsünün belirlenmesinden başka bir şey değildi. Yani bir anlamda peçe değiştirilmiş, MAH'ın adı MİT olmuştu. İşin aslında ise istihbarat örgütü sadece kağıt üzerinde yasal sınırlar içine çekilebilmişti. Çünkü teşkilat elemanları hiçbir zaman kendilerini bu yasaya bağlı kalmadıklarını birçok yasa dışı işlere girerek göstereceklerdi. Yasa incelendiğinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Milli Güvenlik Kurulu'nun MGK bir organı şeklinde düşünülmüş olduğu görülüyordu. Sanki MİT Milli Güvenlik Kurulu'nun bilgi toplama merkeziydi. MİT'in bilgi vereceği protokol sırası şöyleydi: Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği. MİT müsteşarının kim olacağına da MGK karar verecekti. Başbakan önerecek, MGK görüşüp karar verecek, Cumhurbaşkanı onaylayacaktı. 644 sayılı yasanın 1. ve 2. maddelerine göre MİT Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş, MİT Müsteşarı tarafından yönetilen ve Milli Emniyet Hizmetleri Başkanlığı, MAH, İstihbarat Başkanlığı, İBE, Psikolojik Savunma Başkanlığı, PSB, İdari İşler Başkanlığı, İİBE, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği ile de diğer gerekli dairelerden oluşuyordu. MİT'in daire başkanlığını bile MGK belirleyecekti. Daire başkanlarını MİT müsteşarı önerecek, MGK görüşecek, başbakan ve cumhurbaşkanının onayıyla atama yapılacaktı. 1965 yılına kadar İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 4000 memurla işlerini yürüten Türk İstihbarat Servisi, bu tarihten sonra ülke içinde ve dışında gerçek anlamda örgütlenmeye başladı. MİT'in kendisine verilen görevleri yerine getirebilmesi ve devletin diğer istihbarat birimleriyle koordineli çalışması için ayrıca bir de Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu, MİKK oluşturuldu. Yasanın 8. maddesindeki şemaya göre bu kurul MİT Müsteşarı'nın başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri veya Yardımcısı, MAH ve İstihbarat Başkanları, Genelkurmay İstihbarat Başkanı veya Yardımcısı, bakanlıkların istihbarat hizmetleriyle görevlendirilmiş daire ve benzeri kurumlar başkanları ile MİT Müsteşarı'nın çağıracağı kimselerden teşekkül ediyordu. Dipnot: MİT yasasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Hikmet Özdemir'in AFA yayınlarından 1989'da çıkan Rejim ve Asker kitabına ve Sami Küçük'ün Cumhuriyet Gazetesi 31.7.1965 tarihli makalesine bakılabilir. Tarihi dönemeç: MİT yasası en çok Başkan Ziya Selışık'ı üzdü. Yeni yasaya göre müsteşar 65 yaşını geçmiş olamayacaktı. Ziya Selışık 1900 doğumluydu ve 65 yaşındaydı. Yaş haddinden emekli oldu. Dipnot: Yaş haddinden emekli olan bir diğer istihbaratçı ise Mazhar Eymür'dü. Adını İstanbul'da İtalyanların kurduğu bir dinleme merkezine verdiler. Mazhar Eymür Dinleme Merkezi. Eski başkan Behçet Türkmen Adalet Partisi'ne girmişti. Ziya Selışık'la siyasete atılsam mı diye düşündü, sonra vazgeçti. Hükümet MİT'in başına hemen bir atama yapmadı. Ekim ayında genel seçimler vardı. Bu nedenle göreve vekaleten teşkilatın Ankara Bölge Başkanlığı'nı yapan 1932 Harp Okulu çıkışlı Avni Kantan getirildi. 10 Ekim 1965 seçimleri başbakanlık koltuğuna 41 yaşındaki Süleyman Demirel'i oturttu. Devletin yeniden yapılandığı bir dönem başlamıştı. Bazı kurumlar dönüşüme uğruyordu. 1952 yılında kurulan Seferberlik Tetkik Kurulu o yıl gerçek hüviyetine kavuştu ve Özel Harp Dairesi adını aldı. İlk başkanı Tuğgeneral Recai Engin oldu. Seferberlik Tetkik Kurulu'nun başkanlığını hep albay rütbesindeki subaylar yapıyordu. Şimdi ihtiyaç doğmuştu ki daire büyütülmüş, tugay seviyesine çıkarılmış ve başına da Tuğgeneral rütbesiyle bir paşa getirilmişti. Dipnot: Zamanla Türkiye'nin ihtiyaçları daha da artınca Özel Harp Dairesi de bu ihtiyacı gideremediği için bir kez daha büyütüldü. Özel Kuvvetler Komutanlığı adını aldı. 23 Ekim 1992 yılında kurulan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın başında da artık Tuğ General değil, bir Kor General olacaktı. 1952 yılında Amerikalılarla küçük bir binada hizmet vermeye başlayan Özel Harp Ünitesi, Seferberlik Tetkik Kurulu zamanla kol ordu seviyesine gelmişti. Bir paşa da MİT'in başına getirildi. Fuat Doğu bu kez Tuğ General rütbesiyle yeniden MİT'in başındaydı. Kuşkusuz Başbakan Demirel Fuat Doğu'yu tanımıyordu. Bazı sivil arkadaşlarının önerisiyle Sivas'ta Tugay Komutanlığı yapan Fuat Doğu'nun adını Milli Güvenlik Kurulu'na sunmuştu. İsim kabul görmüştü. Tuğ General Fuat Doğu 5,5 yıl sürecek olan görevine başlamıştı. Hiram Abbas'ın bulunduğu İstihbarat Başkanlığı'nın başına ise Kurmay Albay Cihat Akyol getirilmişti. İlginçtir ama fikirleri ve istihbarat anlayışları aynı olan MİT İstihbarat Başkanı Albay Cihat Akyol ile MİT Başkanı Fuat Doğu'nun arası hiçbir zaman iyi olmamıştı. Cihat Akyol binbaşı rütbesindeyken Milli Emniyet Hizmetleri'nde çalışmış, Kurmay Albay rütbesiyle Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. Paris'te NATO karargahında kurslar gören Cihat Akyol, Moskova Ateşe Militerliği de yapmıştı. Fuat Doğu, Cihat Akyol'u yerinde gözü olmakla suçluyordu. Sonunda devlet kavgaya müdahale etti. Cihat Akyol, Tuğ Generalliğe terfi ettirilerek Özel Harp Dairesi'nin ÖHD başına getirildi. O yıllarda gerek MİT gerekse ÖHD kadrolarının başta Amerika olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine özel harp ve istihbarat kurslarına gitmeleri sıklaşmıştı. CIA ile ilişkiler kesilmemiş, artarak sürüyordu. Özel Harp Dairesi Amerikan Askeri Yardım Kurulu ile aynı binada teşriki mesai yapıyordu. 1988'de Fuat Doğu'nun ziyaretine gelen misafirlerine söylediğine göre 1965'lerde MİT ile CIA aynı binalarda çalışmaya devam ediyordu. O günler devleti kurtarma planı Devkurt planının Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay tarafından yürürlüğe konulduğu günlerdi. Genelkurmay bir genelge yayınlayarak Komünizmle Mücadele Metotları adlı kitabın askeri okulların ders programlarının içine alınacağını ve bütün silahlı kuvvetlerce okunacağını bildirdi. Radikal sağ kanatta da değişiklikler vardı. 1 Ağustos 1965 CKMP Kongresi'nde Genel Başkanlığı emekli Kurmay Albay Alparslan Türkeş seçildi. Devlet yeni döneme 50 silahlı giriyordu. 28 Haziran 1965 tarihli oturumunda meclis toplum polisinin zırhlı araba ve otomatik makineli silahlar kullanılmasına izin veren yasayı kabul etti. Yeni döneme uygun cumhurbaşkanı da bulundu. Genelkurmay eski başkanı Cevdet Sunay. İddia: Cevdet Sunay 1966 yılının başında bir NATO toplantısına katılmak için Paris'e gitmişti. Aynı günlerde eski başbakan Suat Ayrı Ürgüplü'nün oğlunun Paris'te düğünü vardı. Düğünde herkes Cevdet Sunay'ın cumhurbaşkanı olup olmamasını tartışıyordu. Eski başbakan Ürgüplü bu düğünde Sunay'a bir teklifte bulundu. Mason olur musun? Ürgüplü ailesi Türkiye'nin önde gelen Mason ailelerinden biriydi. Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay öneriye sıcak baktı. Dönüşünde Roma'ya uğrayıp Masonluk yemini etti. 2 ay sonra da 17 Mart 1966'da tabii senatörlük, 28 Mart 1966'da ise cumhurbaşkanlığı yemini etti. Genelkurmay Başkanlığı'na ise Orgeneral Cemal Tural getirildi. Tıpkı Sunay gibi Orgeneral Tural da 27 Mayıs hareketine soğuk bakan subaylardandı. Dipnot: Talat Turhan Cemal Tural'ı şöyle anlattı. 1958 yılında İstanbul 66. Tümen Komutanı 27 Mayıs hareketi içine davet edildi, kabul etmedi. 27 Mayıs'ta Gelibolu'da 2. Kolordu Komutanı. O gün ihtilalciler hemen İstanbul'a gel diyor. Makam arabasıyla 3 kez Koru Dağı'na çıkıp çıkıp iniyor, bekliyor. Bakalım ihtilal başarılı olacak mı diye. Sonuçta başarılı olduğunu görünce İstanbul'a geliyor ve karşısına çıkan iki kurmay yarbaya selama duruyor. Diyor ki ihtilalin subayına selam durulur. Sonuçta bu ikircikli davranışın ihtilalden sonraki yıllarda 27 Mayıs düşmanlığına dönüştürdü. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanı Cemal Tural, ÖHD Başkanı önce Recai Engin ardından Cihat Akyol, MİT Başkanı Fuat Doğu ve komünistlerin nefes alışlarını bile izlediğini söyleyen solcu milletvekillerinin meclisteki odalarında gizlice arama yaptıran Zehir Hafiye İçişleri Bakanı Faruk Sükan, operasyon başarıyla sonuçlanmıştı. Gazeteci Özel Harp Dayağı, 8 Eylül 1966. Gazeteci İlhami Soysal Ankara Çankaya'daki evinden Kızılay'daki gazetesine gitmek için dolmuş beklerken siyah bir Buick otomobil kendisini buyur edince arabaya bindi. Şoför çok kibardı. 200 metre ileride bekleyen iki kişiyi daha aldı. Otomobilde kimse konuşmuyordu. Gazeteci Soysal dışarıyı seyrederken yanında oturan kişinin "Sen bizim büyüklerimizi, komutanlarımızı nasıl tenkit edersin?" diye küfretmesiyle irkildi. Ardından suratına ilk yumruğu yedi. Ankara dışına çıkan meçhul otomobil dayaktan yüzü gözü kan içinde kalan gazeteciyi Çayyolu köyünde yol kenarına attılar. Haber başkentte bomba etkisi yaptı. Herkes birbirine aynı soruyu yöneltiyordu. Kim dövmüş? Gazeteci Soysal aslında kendisi kaşınmıştı. Akşam gazetesindeki köşesinde erkekçe başlıkçı bir yazı yazıp genelkurmay başkanlarının da yasalara saygılı olmak zorunda olduklarını söylemiş, daha sonraki makalelerinde de komutanlara lüks köşkler yapılmasını eleştirmişti. Önce uyarılmış, ardından imzasız mektuplar almış ama oralı bile olmamıştı. Şimdi de kendisini kimlerin dövdüğünü ortaya çıkarmak için kolları sıvamıştı. Buldu da. Soysal'ı dövenler Özel Harp Dairesi'nden Yarbay Raci Tetik, Assubay Başçavuş Yüksel Aşçıoğlu ve Assubay Sadık Görmez'di. Dipnot. Raci Tetik 12 Eylül 1980 darbesinden sonra işkenceleriyle meşhur Mamak Askeri Cezaevi'nin komutanlığını yapacaktı. Buick marka otomobil Yarbay Raci Tetik'indi, ancak kendisi gibi otomobilde sırra kadem basmıştı. Yarbay Raci Tetik Kıbrıs'ta kontur gerillacılık oynasın diye adaya gönderilmişti. Bu arada kamuoyundaki yoğun baskılar nedeniyle bu saldırıya göz yuman ÖHD Başkanı Tuğgeneral Recai Engin de hava değişikliğine Londra'ya ateşe militerliğe gönderiliyordu. Basında ilk kez ÖHD subayı konuşuyor. Özel Harp Dairesi basının gündeminden uzun yıllar düşmedi. Kitabın yazarlarından Soner Yalçın basında ilk kez ÖHD'de subaylık yapmış bir özel harpçi subayla röportaj yaptı. 30 Eylül 1992 tarihinde yapılan röportajda Özel Harp Dairesi mensubu Binbaşı Bahadır Özel bakın neler anlatıyordu. Sayın Bahadır Özel, Özel Harp Dairesi'ne çalışmaya ne zaman başladınız? 1966 yılında üsteğmendim. Araştırılıp belli normlara uygunluğumuzu görünce bizi ÖHD'ye aldılar. Alınmadan önce takip ediliyorsunuz. Dürüstlük, milliyetçilik, vatanseverlik gibi değerlere sahip olmanız gerekiyor. Kursa alınıyorsunuz, psikolojik harp, gerilla faaliyeti, özel harp konularında dersler veriliyor. Komando kursları da var. Tüm bunlardan geçenler ihtiyaca göre daireye alınıyor. İlk görev yeriniz? Mücahit yetiştirmek üzere Kıbrıs'a gittim. Orada lider görevi yaptım. Tabii subay olarak gitmedim. Sahte bir kimlikle öğretmen olarak gittim. Mücahitleri asker gibi eğitiyorduk. Biliyorsunuz 1952 yılından beri Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı var. Söylendiği gibi fazla sayıda subay yoktu. 20-30 kişiydik. Çok sayıda olsaydı kokusu çıkardı. Gerçi Rumlara da Yunanistan'dan subaylar geliyordu. İki taraf da biliyordu aslında olayın gerçeğini. Kıbrıs'tan sonra Türkiye'de nerelere çalıştınız? Çeşitli bölgelerde çalıştım. Yerlerini söyleyemem. Bölge başkanlıkları vardı. Bölge başkanları albaydı. Onun emrinde 3-4 subay bulunur. ÖHD'nin o zaman toplam subay sayısı 50-60'ı geçmezdi. Şimdi ne kadar bilmiyorum. Benim tek yaptığım vatansever insanları bunlara nüve derdik. ÖHD'nin emri altına almaktı. Sivil nüveleri nasıl seçiyordunuz? Önce takip ediyorsunuz, sohbette görüşlerini filan öğreniyorsunuz. Sonra merkeze durumu bildiriyorsunuz. Merkez onaylarsa gidip adamla konuşuyorsunuz. Merkez Ankara'daki daire. Adamla konuşmayı üst rütbeli subay yapıyor. Albay seçtiği nüveye ne diyor? Detaya giremem. O zaman dairenin çalışmalarını ifşa etmiş olurum. Nüve gelişi güzel seçilmiyor. Eğitimi ve benzerleri iyi olmalı. Sır tutacak biri olmalı. Rastgele seçim yapılmıyor. Çok titiz davranmak gerekiyor. Nüveleri nasıl bir eğitimden geçiriyorsunuz? Bunları söyleyemem. Silahlı eğitimi kim veriyor? Bakın, bu konuda kamuoyu yanlış yönlendirildi. Biz silahlı eğitim filan vermezdik. ÖHD'nin bir tek görevi vardır. Yurt işgal edildiğinde düşmana karşı gerilla savaşı yapmak. Sabotajlar düzenlemek filan. ÖHD benim görev yaptığım 70'li yıllarda illegal faaliyet içinde olmamıştır. 70'li yıllarda MGK dış tehdit ve iç tehdit değerlendirmesi yaparken Sovyetler Birliği ve komünizmi tehdit olarak değerlendiriyordu. O halde ÖHD 70'li yıllarda oturup komünistlerin işgalini mi bekleyecekti? Yoksa işgal etmesini önlemek için bir takım illegal faaliyetlerle komünistlerin güçlenmesini mi önleyecekti? ÖHD yasal bir kurumdu. Görevinin ne olduğu yasada bellidir. Genelkurmay Başkanlığına bağlıdır. Tartışmalar sırasında kimse çıkıp bunları söylemedi. Kimse ÖHD'yi savunmadı. Zaten ben bu nedenle 1979 yılında istifa ettim. Kurumun kamuoyunda bu hale gelmesinin nedeni Cihat Akyol'dur. Teşkilatı Cihat Akyol bozdu. ÖHD'nin hiç mi kusuru yoktu? İlk dönemlerinde personel maaşlarını ABD ödüyordu. Merkezi ABD'nin askeri yardım teşkilatı CUSMAT ile iç içeydi. Bu nasıl bağımsız örgüt? Türk Silahlı Kuvvetleri'nden normal subay ne kadar maaş alıyorsa ben de o kadar aldım. Ben dolarla filan maaş almadım. Sonra tuttular bizi MHP'li yaptılar. Yahu ne alakası var? Bizzat ben nüve olarak CHP'lileri, AAP'lileri bile seçtim. MHP'yi çökertme uğruna ÖHD harcandı. Piyon olarak kullanıldık. MİT'te 67'liler dönemi. MİT'in illegal faaliyetlerinin tartışıldığı günlerde Hiram Abbas Tunus'a gidiyordu. Müsteşar Fuat Doğu, evladım dediği Hiram Abbas'ın yıldızını parlatmak için elinden geleni yapıyordu. Devletin üst kademeleriyle ilişki kurmasını istiyordu sürekli. 1 Aralık 1966 tarihinde Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay resmi bir ziyaret için Tunus'a gittiğinde heyette Hiram Abbas da vardı. Cumhurbaşkanı Sunay'ın güvenliğinden sorumluydu. Bir hafta süren ziyarette bir an olsun Sunay'ın yanından ayrılmamıştı. Özellikle İngilizcesiyle ve ana dili gibi konuştuğu Fransızcasıyla Türk heyetinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Birkaç ay sonra ise yakın arkadaşlarını MİT'e çekmeyi başaracaktı. MİT'te 67'liler denilen bir grup vardı. Fuat Doğu asker olmasına rağmen teşkilatı sivilleştirmek istiyordu. Bu yüzden de 1967 yılında MİT'e rekor sayıda personel alınırken özellikle üniversite mezunu sivilleri tercih etmişti. Fuat Doğu'nun asker istememesinin nedeni harp okulunda belirli bir nosyonu alan subayların daha sonraki dönemlerde ideolojik olarak yönlendirilememesiydi. Fuat Doğu'nun teşkilata personel alımında en büyük yardımcısı Hiram Abbas'tı. Hiram Abbas birlikte pipo içip boks yaptığı arkadaşı Metin Olgaç'ın MİT'e girmesine yardımcı oldu. Galatasaray'ın iki boksörü şimdi MİT çatısı altında birleşmişlerdi. Yine Hiram Abbas'ın siyasal bilgiler fakültesinden yakın arkadaşı Kompas Güngör Salman da teşkilattaydı. Zamanla MİT'in üst düzey yöneticiliğine kadar yükselecek olan Miktat Albay, Ertuğrul Güven, Şenkal Atasokun gibi isimler hep o dönemde teşkilata girenlerdendi. Dipnot, yıllar sonra her üçünün de adı MİT müsteşarlığına aday olarak geçti. Aralarından Şenkal Atasokun 8 Şubat 1998'de bu göreve getirildi. İstanbul'da yoğun çalışma vardı. 1967 yılında teşkilata giren en ünlü isimlerden biri de Mahir Kaynak'tı. Dipnot, Mahir Kaynak MİT'e girişini kitabın yazarlarına şöyle anlattı. Üniversitede aktif bir öğrenciydim, solcuydum ama millici bir solcu. O dönemde üniversitedeki bazı asistanlar ki bunların teşkilatla ilişkisi olduğunu biliyordum, beni taciz etmeye başladılar. Açıkça tehdit de ediyorlardı. Sonra bana teklifi yaptılar, düşündüm ve kabul ettim. MİT'teki yeni yapılanmayı Cumhuriyet Gazetesi bir yıl sonra haber yapıyordu. Bundan bir süre önce Milli İstihbarat Merkez Teşkilatı özellikle siyasal bilgiler ve hukuk fakültesi mezunu olan lisan bilir gençleri tarafından takviye edilmiş, yurdun çeşitli kentlerinde de yeniden örgütlenme faaliyetine girilmiştir. Dipnot, Cumhuriyet 13 Ağustos 1968. Çerkez kökenli Fuat Doğu, Kafkas ve Orta Asya kökenli elemanlar arıyordu. Azeri, Gürcü, Çerkez, Abaza, Dağıstanlı, Özbek, Türkmen, Tatar. Örneğin harp okulundan atılan Enver Altaylı tam Fuat Doğu'nun istediği özelliklere sahipti. Hem ülkücü hem de Özbek'ti. Aslında Fuat Doğu'nun bu personel politikasının altında Siyah'ın isteği yatıyordu. Amerika Sovyetler Birliği topraklarındaki Anadolu ile akraba azınlıkları kullanmak istiyordu. En iyi istihbarat kaynağı onlardı. Bu politikanın perde arkasındaki Siyah görevlisi ise Özbekistan kökenli Ruzi Nazar'dı. İkinci Dünya Savaşı'nda Kızıl Ordu'dan kaçıp Alman SS'lerine katılmıştı. Nazi ordusunun ünlü Türkistan Birliği'ni kurmuştu. Kısa zamanda Nazi generali Geyle'nin en güvendiği isimlerden biri oldu. Geyle'nin siyalaştırdığı adamlardan biri de Ruzi Nazar'dı. 1959 yılından beri Türkiye'deydi ve Siyah ajanı olarak Amerikan Büyükelçiliği'nde çalışıyordu. Ankara Bahçeli Evler'deki evinde her gün ünlü konuklarını ağırlıyor, sohbetler yapıyordu. Örneğin Ayten Cüneyt Gökçer çifti bu ünlülerdendi. O tarihlerde Siyah'ın anti-komünist Orta Asya operasyonunu planlayan bir diğer uzmanı da Paul Henze idi. Bir diğer Siyah şefi ise Graham Fuller'dı. Harvard Üniversitesi'nin Rus incelemeleri kürsüsünden lisans ve lisansüstü diploması vardı. Sovyetolog Fuller 1964-1967 yılları arasında İstanbul'da görev yaptı. 20 yıl boyunca Sovyetler Birliği'ni çevreleyen ülkelerde görevlerde bulundu. Nazi generali Geyle'nin öğrencileri Türkiye'de iyi bir ittifak oluşturmuşlardı. Fuat Doğu, Ruzi Nazar, Paul Henze ve Graham Fuller. Hiram Abbas'ın hepsiyle de yakın mesaisi vardı. Tabii bu teşkilatın sivil unsurları da vardı. 24 Şubat 1967 tarihinde CHP Aydın Milletvekili Şükrü Koç, mecliste düzenlediği basın toplantısında AP Senatörü Üsteğmen Doktor Fethi Tevetoğlu özel olarak eğitilmiş bir Siyah ajanıdır dedi. Senatör Tevetoğlu'nun adı daha önce Türkiye'deki zararlı isimlerden oluşan gizli bir rapor hazırlayıp CIA'ya verdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Dipnot, MIT psikolojik savaş çerçevesinde elde ettiği doğru yanlış bilgileri güvendiği yazarlara verip kitap olmasını sağlıyordu. Fethi Tevetoğlu'nun Türkiye'de Sosyalist ve Komünist Hareketler, Ankara 1967, Acılan Sayılgan'ın Türkiye'de Sol Hareketler, İstanbul 1968, bu tür yayınlara iki örnektir. Her iki yazar da CIA ajanı Ruzi Nazar'ın yakın arkadaşıydı. CIA ajanlığı iddialarının bir önemi yoktu. Önemli olan komünist ajanlığıydı ve MIT ile emniyet sürekli komünist avındaydı. Sovyetler Birliği gezisinden dönen Aziz Nesin, Komünist Partisi'nin gizli belgelerini getirdiği iddiasıyla gözaltına alınıp dayak atıldıktan sonra serbest bırakıldı. İzmir'de konuşma yaparken tartaklanan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Çetin Altan'ın Ay'a doğru yazısından dolayı mecliste dokunulmazlığı kaldırıldı. Ozan, Hasan Hüseyin Korkmazgil Kızılırmak şiirinde komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine kondu. Ve aynı yıl, yani 1967'de Hiram Abbas'ın başına talih kuşu kondu. Hiram Abbas'tan Demirel'e briefing. Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur'un makamına çıkmasının üstünden 10 yıl geçmişti. O zaman duyduğu heyecandan çok da nasırlaşmıştı. Baba Hilmi Abbas oğlunun istihbarat teşkilatına girmesine önayak olmuştu ama yıllar sonra sanki bundan pişman olmuş gibiydi. Oğlunu iş yerinde ziyaret edememekten şikayetçiydi. Yakın arkadaşları Hilmi Bey'in bir gün oğluna şöyle dediğini duymuşlardı. Çöpçü bile olsan hiç değilse yerini bilirdim. Sokakta da olsa seni görmeye gelirdim. Şimdi çalıştığın yerde bir çayını içmeye bile gelemiyorum. Ancak şimdi oğlu Başbakan Süleyman Demirel'e briefing veriyordu. Başbakan Demirel önemli konuklarını hep saat 22'de kabul ederdi. Hiram Abbas'ı saat tam 22'de kabul etti. Briefingin konusunu o tarihte bir yıllık MIT elemanı olan Mehmet Eymür anılarında şöyle anlatır. Avusturya asıllı Adolf Slavik 1918 tarihine Viyana'da doğmuştu. Viyana Üniversitesi'nden hukuk doktoru olarak mezun olan Slavik, 1932 yılında Hitler gençleri ve Avusturya gençleri, 1938 yılında Waffen-SS Teşkilatı isimli Nazi organizasyonlarına üye olmuş ve aktif faaliyette bulunmuştu. İkinci Dünya Harbi sonunda Amerikalılara esir düşen Slavik, 1945 yılında Viyana'ya dönmüş ve Halk Mahkemesi'nde yargılanarak mahkumiyet almıştı. Sovyet İstihbarat Teşkilatı KGB ile ilk teması Stein cezaevinde başlayan Slavik, işgal kuvvetlerinin Avusturya'yı terk etmesinden sonra Viyana'daki Sovyet Sefaretindeki özel bir şubeyi KGB binbaşısı rütbesiyle yönetmişti. Daha sonra Cezayir'e giderek Çekoslovak silahlarının dağıtımını organize eden Slavik, 1949-1960 yılları arasında çeşitli ülkelerde güvenilir bir Sovyet ajanı olarak çalıştı. 1960 yılında İstanbul'a gelen Adolf Slavik, ithalat ihracat işleriyle iştigal eden bir şirkete hissedar olarak katıldı. Slavik bilahare şirketin tüm hisselerini alarak adını da değiştirdi. Faaliyetin maskelenmesi tamamlanmıştı. Şimdi istihbari çalışmalara başlamanın sırasıydı.